52. Toksikoloji. Gerçekten de Madame de Villefort'un konağına gelen kişi, Sayın Kraliyet Savcısına iade-i ziyarette bulunmak isteyen Monte Cristo Kontu'ydu. Ve bu ismin duyulmasıyla kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi bütün ev hareketlenmişti. Kont'un geldiği bildirildiğinde salonda olan Madame de Villefort, Kont'a bir kez daha teşekkür etmesi için oğlunu yanına çağırtmıştı. Ve iki gündür sürekli bu önemli şahsiyetten söz edildiğini duyan Edward, annesinin sözünü yerine getirmek ya da Kont'a teşekkür etmek için değil, ama merakından ve ara sıra annesine ''Ah haylaz çocuk ama o kadar zeki ki onu bağışlamam gerek'' dedirten o şakalardan birini katabileceği bazı gözlemlerde bulunmak üzere koşarak gelmişti. İlk kibarca sözlerin ardından Kont Monsieur de Villefort'u sordu. ''Kocam akşam yemeğini Sayın Adalet Bakanı ile birlikte yemek için az önce çıktı'' dedi genç kadın. ''Ve sizi görme mutluluğundan mahrum kaldığı için eminim pişman olacak.'' Salona Kont'tan önce gelmiş ve Kont'u adeta bakışlarıyla yiyen iki ziyaretçi, hem kibarlığın hem de merak gidermenin gerektirdiği makul bir sürenin sonunda çekildiler. ''Bu arada ablam Valentin ne yapıyor?'' diye sordu Madame de Villefort Edward'a. ''Kendisini Sayın Kont'a tanıtma onuruna erişmem için hemen haber verilsin.''
''Bir kızınız mı var madam?'' diye sordu Kont. ''Henüz çocuk olmalı.''
''Monsieur de Villefort'un ilk evliliğinden uzun boylu ve güzel bir kız.'' diye yanıtladı genç kadın. ''Ama melankolik.'' diye araya girdi. Şapkasına bir sorguç yapmak için yaldızlı tüneyinde acıyla öten muhteşem bir Amerikan papağanının uzun kuyruklarındaki tüyleri koparan Edward. Madame de Villefort, ''Kes sesini Edward!'' demekle yetindi. ''Bu şapşal çocuk haklı ve benden defalarca duyduğu şeyi tekrarlıyor. Çünkü Mademoiselle de Villefort kendisini eğlendirmek için elimizden geleni yapmamıza rağmen hüzünlü ve suskun bir kişiliğe sahip. Bu nitelikleri onun güzelliğine sık sık gölge düşürüyor. Ama neden gelmiyor? Edward, gidip bir bakın.'' ''Çünkü onu olmadığı yerde arıyorlar.'' ''Nerede arıyorlar?'' ''Büyük baba Northier'ın yanında.'' ''Siz orada olmadığını mı düşünüyorsunuz?'' ''Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, orada değil.'' dedi Edward bir şarkı mırıldanırmışçasına. ''Peki ya nerede? Biliyorsanız söyleyin.'' ''Büyük kestane ağacının altında.'' diye yanıtladı haylaz çocuk. Annesinin çığlıklarına rağmen bu tür bir yiyeceğe çok düşkün gibi görünen papağana canlı sinekleri uzatırken. Madame de Villefort odacı kadına Valentine'ın nerede olduğunu sormak üzere elini zile uzatırken genç kız içeri girdi. Gerçekten de hüzünlü görünüyordu ve ona dikkatle bakılsa gözlerindeki yaşların izleri bile görülebilirdi. Hikayenin hızına kapılıp okuyucularımıza tasvir etmeden geçtiğimiz Valentin, 19 yaşında, uzun boylu, ince açık kahverengi saçlı, koyu mavi gözlü, sakin tavırlı ve annesini andıran o eşsiz zerafetin izlerini taşıyan genç bir kızdı. Beyaz ve ince uzun elleri, sedef gibi parlak boynu, ara sıra farklı renklerin bir görünüp bir kaybolduğu yanakları, ilk bakışta şiirsel endamını kendilerini hayranlıkla izleyen kuğularla kıyasladığımız o güzel İngiliz kadınlarını andırıyordu. İçeri girdi ve adından çokça söz edildiğini duyduğu yabancıyı annesinin yanında gördüğünde, genç kız cilvelerinden hiçbirini sergilemeden ve kontun dikkatini çeken bir zerafetle gözlerinin önüne eğmeden selamladı. Monte Cristo ayağa kalktı. ''Mademoiselle de Villefort, üvey kızım.'' dedi kanepesine doğru eğilirken eliyle Valentine'ı işaret eden Madame de Villefort. ''Ve Monte Cristo kontu, Çin kralı, Koşinşin imparatoru.'' dedi küçük haylaz ablasına sinsi bir bakış yönelterek. Bu kez benzi solan Madame de Villefort az kalsın Edward adındaki bu musibete karşı öfkelenecekti. Ama kont tam tersine gülümsedi ve çocuğa hoşnutlukla bakarmış gibi göründü. Bu da annesinin neşesini ve coşkusunu doruk noktasına çıkardı. ''Madam,'' dedi sohbeti yeniden başlatan ve bakışlarını peş peşe Madame de Villefort'a ve Valentine'a yönelten Kont. ''Sizi ve Matmazel'i daha önce bir yerlerde görme onuruna erişmemiş miydim? Az önce bunu düşünüyordum ve Matmazel içeri girince görünümü, bu sözcükten dolayı beni bağışlayın ama bulanık bir anıyı biraz daha belirginleştirdi.''
''Bu mümkün değil Monsieur. Mademoiselle de Villefort insanların arasına pek karışmaz ve dışarıya nadiren çıkar,'' dedi genç kadın.
Aslında madam, matmazeli, sizi ve bu sevimli afacanı burada görmemiştim. Zaten Paris'in sosyetesini hiç tanımam. Sanırım size Paris'e geleli birkaç gün olduğumu söyleme onuruna erişmiştim. Hayır, izin verirseniz hatırlamaya çalışayım. Biraz bekleyin.
Kont anılarına yoğunlaşmak istermişçesine elini alnına koydu.
Hayır, başka bir ülkedeydi. Bilemiyorum ama bu anıya güzel bir güneşin ve dini bir bayramın eşlik ettiğini sanıyorum. Matmazel'in elinde çiçekler vardı. Çocuk bir bahçede tavus kuşunun peşinden koşuyordu. Ve siz, madam, beşik biçiminde bir asma çardağın altında oturuyordunuz. Bana yardımcı olun madam. Söylediğim şeyler size bir şey hatırlatıyor mu?
Hayır, diye yanıtladı Madame de Villefort. Yine de Monsieur, sanırım sizinle bir yerde karşılaşsaydım, adınız hafızamdaki yerini korurdu.
Sayın Kont belki de bizi İtalya'da görmüştür, dedi Valentine çekingen bir ifadeyle.
Gerçekten de İtalya'da, bu mümkün, dedi Monte Cristo. İtalya'ya hiç gittiniz mi matmazel?
2 yıl önce madamla birlikte gitmiştik. Akciğerlerim için endişelenen doktor bana Napoli'nin havasını tavsiye etmişti. Bologna'ya, Perugia'ya, Roma'ya uğramıştık.
Ah, bu doğru matmazel, diye haykırdı. Bu sıradan bilgiyi anılarını bütünleştirmeye yetmiş gibi görünen Monte Cristo.
Perugia'da, ekmek ve şarap yortusunda, kaderin sizi, matmazeli, oğlunuzu ve beni bir araya getirdiği Postes Oteli'nin bahçesinde sizi görme onuruna eriştiğimi hatırlıyorum.
Perugia'yı, Postes Oteli'ni ve bana sözünü ettiğiniz bayramı çok iyi hatırlıyorum Monsieur, dedi Madame de Villefort. Ama anılarımı sorgulamam boşuna ve hafızamın zayıflığından dolayı utanç duyuyorum. Sizi görme onuruna eriştiğimi hatırlayamıyorum.
Bu garip, ben de hatırlayamıyorum, dedi güzel gözlerini Monte Cristo'ya doğru kaldıran Valentin.
Ah, ben hatırlıyorum, dedi Edward.
Size yardımcı olayım madam, dedi Monte Cristo. Çok sıcak bir gündü. Törenden dolayı gelemeyen atları bekliyordunuz. Matmazel bahçenin derinliklerinde gözden kaybolmuştu ve oğlunuz bir kuşun peşinden koşarak uzaklaşmıştı.
Anne, hatırlasana, kuşu yakalamış, kuyruğundan 3 tüy kopartmıştım, dedi Edward.
Sizse madam, beşik biçimindeki asma çardağın altındaydınız. Taştan bir bankın üzerinde otururken ve size söylediğim gibi Matmazel de Villefort ve oğlunuz orada yokken biriyle uzun uzun sohbet ettiğinizi hatırlamıyor musunuz?
Evet, gerçekten de, dedi genç kadın kızararak. Hatırlıyorum, uzun bir yün pelerine sarılmış bir adamla. Sanırım doktordu.
Tam da öyle madam. O adam bendim. 15 gündür kaldığım otelde oda hizmetçimin ateşini düşürmüş ve otel sahibinin sarılığını iyileştirmiştim. Bu yüzden beni ünlü bir doktor sandılar. Madam, uzun süre farklı şeylerden, Perugia'dan, Rafael'den, geleneklerden, adetlerden, sanırım birilerinin size söylediğine göre Perugia'da birkaç kişinin sırrını hala bildiği Tofana suyu denen ünlü zehirden konuşmuştuk.
Ah, bu doğru, hatırlıyorum, dedi Madame de Villefort hafif bir endişeyi belli eden bir acelecilikle.
Söylediklerinizi tüm ayrıntılarıyla hatırlayamıyorum madam, diye karşılık verdi kont büyük bir sakinlikle. Ama hakkımdaki genel yanılgıyı paylaşarak bana Matmazel de Villefort'un sağlığı konusunda danıştığınızı çok iyi anımsıyorum.
Yine de Monsieur, hastaları iyileştirdiğinize göre gerçekten doktor olmalıydınız, dedi Madame de Villefort.
Madam, Molière ya da Beaumarchais size doktor olmadığım için hastalarımı iyileştirmediğimi ama onların kendiliklerinden iyileştiklerini söyleyeceklerdi. Bana gelince size kimya ve doğa bilimlerini derinlemesine ama bir meraklı sıfatıyla incelediğimi söylemekle yetineceğim.
O sırada saat 6'yı çaldı.
Saat 6 olmuş, dedi belirgin bir şekilde telaşlanan Madame de Villefort. Valentine, büyük babanızın akşam yemeği için hazır olup olmadığına bakacak mısınız?
Ayağa kalkan Valentine, kontu selamladı ve hiçbir şey söylemeden salondan çıktı.
Ah tanrım, madam, Matmazel de Villefort'u benim yüzümden mi gönderdiniz? Dedi kont.
Kesinlikle hayır, diye yanıtladı genç kadın. Monsieur Nortier'in hüzünlü varoluşunu sürdürmesi için gereken akşam yemeği saati geldi.
Monsieur, kocamın babasının acınacak bir halde olduğunu biliyor musunuz?
Evet madam, Monsieur de Villefort bana bundan söz etmişti. Sanırım felç olmuş.
Ne yazık ki evet, o zavallı ihtiyar hareket kabiliyetinden tamamen yoksun. Sönmeye hazır bir lamba gibi solan ve titreyen o insani mekanizmada sadece ruhu hüküm sürüyor. Ama sizi aile içi bahtsızlıklarla meşgul ettiğim için beni bağışlayın Monsieur. Bana çok birikimli bir kimyacı olduğunuzu anlatırken sözünüzü kesmiştim.
Ah, bunu söylemiyordum madam, diye yanıtladı kont gülümseyerek.
Tam tersine, özellikle doğuda yaşamaya karar verdiğim için Kral Mitrides'in izinden giderek kimya ile ilgili araştırmalar yaptım.
Pontus Kralı Mitrides, dedi muhteşem albümden resimler koparan Afacan. Her sabah kahvaltısında bir fincan zehirli krema içen kral.
Edward, haylaz çocuk, diye haykırdı. Hasar görmüş albümü oğlunun elinden çekip alan Madame de Villefort.
Katlanılmazsınız, bizi bunaltıyorsunuz. Bizi yalnız bırakın ve büyük baba Nortier'in odasına, ablanızın yanına çıkın.
Albüm, dedi Edward.
Ne albümü?
Evet, albümü istiyorum.
Resimleri neden kopardınız?
Çünkü hoşuma gidiyor.
Hadi yukarı çıkın.
Albümü almadan gitmeyeceğim, dedi asla söz dinlememe alışkanlığına sadık kalarak büyük bir koltuğa yerleşen çocuk.
Alın ve bizi rahat bırakın, dedi Madame de Villefort. Ve albümü Edward'a uzatarak ona eşlik etti.
Kont, Madame de Villefort'u gözleriyle takip etti. Bakalım kapıyı arkasından kapayacak mı, diye mırıldandı. Ve Madame de Villefort'un kapıyı çocuğun arkasından özenle kapadığını görse de fark etmemiş gibi davrandı. Ardından etrafına son bir kez göz atan genç kadın iki kişilik kanepeye oturdu.
''Şu gözlemde bulunmama izin verin madam,'' dedi kont o iyi bildiği saflığıyla. ''Bu sevimli yumurcağa çok sert davranıyorsunuz.''
''Böyle olması gerekiyor Monsieur,'' diye yanıtladı Madame de Villefort bir annenin rahat tavırlarıyla.
Monsieur Edward, Kral Mitrides'ten söz ederken Cornelius Nepos'un kitabından alıntı yapıyordu, dedi kont. Ve siz lafını tam da eğitmeninin boşa zaman harcamadığını ve oğlunuzun yaşına göre çok birikimli olduğunu kanıtladığı sırada kestiniz.
Doğrusu bu ya Monsieur, istediği zaman her şeyi kolayca öğreniyor, dedi gururu hafifçe okşanan anne. Tek kusuru inatçı olması ama onun söylediklerine dönersek Sayın Kont, Mitrides'in bu önlemleri aldığına ve bu önlemlerin etkili olduğuna inanıyor musunuz?
Elbette madam, Napoli'de, Palermo'da ve Simirna'da zehirlenmemek için 3 kere bu önlemleri aldım. Aksi takdirde ölmüş olacaktım.
Bu yöntem başarılı oldu mu?
Kesinlikle.
Evet, bu doğru. Buna benzer bir şeyi bana daha önce Perugia'da anlattığınızı hatırlıyorum.
Gerçekten mi? Dedi kont, olağanüstü bir rol yeteneğiyle takındığı şaşkın bir tavırla. Ben hiç hatırlamıyorum.
Size zehirlerin kuzeyliler ve güneylilerde aynı etkiyi yaratıp yaratmadığını sormuştum. Ve siz de kuzeylilerin soğuk ve ağır kanlı yapılarının güneylilerin sıcak kanlı ve güçlü yapılarına göre daha dayanıklı olduğunu söylemiştiniz.
Bu doğru, dedi Monte Cristo. Rusların hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermeden bir Napolili'yi ya da bir Arabı kesinlikle öldürecek kadar bitki yedirdiğine tanık olmuştum.
O halde bizde sonucun doğuya oranla daha güvenli olacağına, sislerimizin ve yağmurlarımızın ortasında yaşayan birinin zehrin yavaşça kana karışmasına sıcak bir iklimdeki bir insana göre daha kolay alışacağına inanıyorsunuz.
Kuşkusuz yine de korunma sadece alışılacak zehre karşı gelişecektir.
Evet, anlıyorum. Peki ya siz nasıl alışacaksınız ya da daha doğrusu nasıl alıştınız?
Çok basit. Daha önceden size karşı hangi zehrin kullanılacağını bildiğinizi, bu zehrin de örneğin, bu zehrin brucin olduğunu varsayalım.
Sanırım brucin karabüken ağacından elde ediliyor, dedi Madame de Villefort.
Tam da öyle madam, diye yanıtladı Monte Cristo. Ama sanırım size öğretebileceğim fazla bir şey yok. İltifatlarımı kabul edin, kadınlarda bu tür bilgilere nadiren rastlanır.
Ah, bir şiir gibi hayal gücüne hitap eden ve bir cebir denklemi gibi rakamlarla çözümlenen simyacılığa büyük tutkuyla bağlıyımdır. Ama rica ederim devam edin. Anlattıklarınız beni çok ilgilendiriyor.
Tamam, diye devam etti Monte Cristo. Bu zehrin brucin olduğunu ve ilk gün 1 miligram, ikinci gün 2 miligram aldığınızı varsayın. Böylece 10 gün sonra 1 santigram brucin almış olacaksınız. Daha sonra 2 miligrama çıkacak ve 20 günün sonunda 3 santigramlık, yani size bir zararı dokunamayacak ama sizin gibi önlem almayan bir başkası için çok tehlikeli sayılacak bir doza ulaşmış olacaksınız. Nihayet bir ayın sonunda sizinle aynı sürahiden su içen birini öldürmüş olacaksınız. Sizde ise bu suya karışmış herhangi bir zehirli maddenin yaratacağı hafif bir rahatsızlık belirtisinden başka bir şey görülmeyecek.
Başka bir panzehir bilmiyor musunuz?
Bilmiyorum.
Mitrides'in hikayesini defalarca okumuştum, dedi düşüncelere dalan Madame de Villefort. Ve bunun hep bir masal olduğunu sanmıştım.
Hayır madam, tarihin genellikle aktardıklarının aksine bu bir gerçektir.
Ama bana böyle sorular sorduğunuza ve Mitrides'in bu hikayesinin zihninizi uzun zamandır meşgul ettiğini söylediğinize göre, benden öğrenmek istediğiniz şey rastgele aklınıza gelen bir sorudan kaynaklanmıyor.
Bu doğru Mösyö. Gençliğimin en gözde ve iki bilimi botanik ve metalurjiydi. Daha sonra tıpkı çiçeklerin aşkla ilgili düşüncelerini yansıttıkları gibi, ilaç olarak kullanılan bitkilerin de doğulu halkların tüm tarihini ve doğulu bireylerin bütün yaşamlarını açıkladığını öğrendiğimde, bir flamel, bir fontana ya da bir kabanis olmak için erkek doğmadığıma pişman oldum.
Dahası madam, diye devam etti Monte Cristo, doğulular Mitrides gibi zehiri sadece bir zırh olarak kullanmakla yetinmiyor. Ondan aynı zamanda bir hançer olarak yararlanıyorlar. Bilim onların elinde sadece bir savunma değil, saldırı aracı haline geliyor. Hem fiziki acılara hem de düşmanlara karşı kullanılıyor. Afyonla, güzel avrat otuyla, karga bükenle, yılan ağacıyla, taflanla, kendilerini rahatsız eden her şeyi yetkisiz hale getirebiliyorlardı. Burada koca karı dediğimiz Mısırlı, Türk ya da Rum kadınların hepsi kimya konusunda hekimleri şaşırtacak, psikoloji konusunda günah çıkaran rahipleri dahi ürkütecek kadar bilgi sahibidir.
Gerçekten mi? Dedi bu sohbet sırasında gözleri garip bir alevle parlayan Madame de Villefort.
Tanrım, elbette madam, dedi Monte Cristo. Doğunun gizemli dramları aşık eden bitkiden öldüren bitkiye kadar, cennetin kapısını açan bitkiden bir insanı cehenneme gönderen içeceğe kadar bu kapsamda kurgulanır, bu şekilde çözülür. Her bitki türünün arasında insanın maddi ve manevi yapısının kaprisleri ve ilginçlikleri kadar küçük farklılıklar vardır. Ve dahası kimyacıların sanatı, çareyi ve hastalığı insanın aşk ihtiyaçlarına ya da intikam arzularına göre ayarlamayı çok iyi bilir.
Ama Mösyö, dedi genç kadın, demek hayatınızın bir bölümünü geçirdiğiniz bu doğulu toplumlar, güzel ülkelerinde bize ulaşan masallar kadar fantastik. Demek bir insanı ortadan kaldırmak cezasız kalabiliyor. Mösyö Galland'ın Bağdat'ı ya da Basra'sı gerçek ürünü mü? Demek bu toplumları yöneten ve Fransa'da hükümet anlamına gelen sultanlar ve vezirler, cinayet iz bırakmadan işlenmişse zehirleyeni bağışlamakla yetinmeyip onu sadrazam yapan ve böylece canları sıkıldığında eğlenmek isterken bu sadrazamları tarihe altın harflerle kazıyan Harun Reşitler ve Caferler gerçekten yaşamışlar, öyle mi?
Hayır madam, artık fantastik olan doğuda bile geçerli değil. Orada da başka isimler ardına gizlenmiş, başka kıyafetler giymiş polis komiserleri, sorgu hakimleri, kraliyet savcıları ve bilir kişiler var. Suçluları gayet güzel bir şekilde asıyor, kellelerini uçuruyor, kazığa oturtuyorlar. Ama bu suçlular becerikli düzenbazlar olarak insan adaletini yanıltmayı ve ustalıklı manevralarla girişimlerinin başarısını güvence altına almayı başarıyorlar. Bizde nefret ve açgözlülük cinine çarpılmış ve yok edeceği bir düşmanı ya da ortadan kaldırılması gereken dedesi ninesi olan bir ahmak, bir bakkala gider. Kendisini gerçek isminden daha çok ele verecek olan sahte bir isimle ve farelerin geceleri uyumasını engellediği bahanesiyle 5-6 gram arsenik alır. Daha da becerikli ise 5-6 bakkala uğrar ve kimliğini 5-6 kez daha belli eder. Ardından elde ettiği arseniği bir mamudun ya da bir mastodonun midesini çatlatacak ve mağdurun beklenmedik bir şekilde bütün mahalleyi ayağa kaldıracak kadar büyürmesine neden olan bir dozda arsenik düşmanına ya da ninesine, dedesine içirir. Bunun üzerine polis ve jandarma olay yerine doluşur. Çağrılan doktor ölünün karnını açar ve midesinde ve bağırsaklarında bir kaşık arsenik bulur. Ertesi gün onlarca gazete olayı mağdurun ve katilin ismiyle birlikte anlatır. Hemen o akşam bakkal ya da bakkallar gelip Mösyö'ye arseniği ben sattım derler. Ve arseniği satın alan kişiyi tanımadım deyip geçmek yerine 20 kişinin daha ismini verirler. Böylece ahmak yakalanıp hapse atılır, sorgulanır, yüzleştirilir, başkasıyla karıştırılır, mahkum edilir ve giyotine yollanır ya da biraz önemli bir kadınsa müebbet hapse çarptırılır. İşte sizin kuzeylilerin kimyadan anladıkları bu durumdan. Yine de Desrue'nun daha akıllı olduğunu itiraf etmeliyim.
''Ne bekliyordunuz ki Mösyö?'' dedi genç kadın gülerek. ''Elden ne geliyorsa o yapılır. Herkes Medici'lerin ya da Borgia'ların sırlarını bilemez.''
''Şimdi,'' dedi kont omuzlarını silkerek. ''Size bütün bu budalalıkların nedenini söylememi ister misiniz? Çünkü en azından oynanan oyunların içeriğine bakılırsa, tiyatrolarınızda karakterlerin bir küçük şişe zehir yuttukları
ya da bir yüzüğün taşını ısırdıkları ve ardından düşüp öldükleri sahneleniyor. 5 dakika sonra perde iniyor ve seyirciler dağılıyor. Cinayetin sonuçları bilinmiyor. Çapraz kurdelesiyle bir polis komiseri ya da yanında 4 asker olan bir onbaşı görülmüyor. Ve bu durum zavallı beyinlere olayların bu şekilde geliştiğini yerleştiriyor. Ama Fransa'dan biraz dışarı çıkıp Halep'e ya da Kahire'ye ya da sadece Napoli'ye ve Roma'ya gidin. Oralarda, sokaklarda pembe yanaklarıyla dimdik yürüyen insanlarla karşılaşırsınız. Ve size paltosuyla dokunduğunda kör şeytanın onlar için "Bu Monsieur 3 hafta önce zehirlendi ve bir ay içinde ölmüş olacak" dediğini duyabilirsiniz. Ama o halde Perugia'da silinip gittiği söylenen o ünlü tofana suyu zehrinin sırrını bulmuş olmalılar, dedi Madame de Villefort. Elbette ki madam, insanlar arasında kaybolup giden bir şey var mıdır? Sanatlar yer değiştirir ve dünya turuna çıkar. Şeyler isim değiştirir. Hepsi bu ve sıradan insanlar bunu anlamaz ama sonuç hep aynıdır. Zehirler kimi zaman mideyi, kimi zaman beyni, bazen de bağırsakları etkiler. Ardından zehir bir öksürüğe, öksürük bir zatüreye ya da tıp kitaplarında listelenen başka bir hastalığa neden olur. Ama zehir tamamen öldürücü olabilir ve öldürücü olmasa da genellikle kimyadan pek anlamayan ve sizin dileğinize göre hastalığı iyileştirecek ya da azdıracak ilaçlar yazan saf doktorlar sayesinde dostlarımdan biri olan ve Sicilya'da bu ulusal olguları derinlemesine inceleyen korkunç kimyacı, başrahip Adalmonte'de Tarmina'nın da söylediği gibi, bir adam ustalıkla ve adaletin hiçbir şey anlamayacağı kurallar uyarınca öldürülmüş olur. "Bu ürkütücü ama aynı zamanda muhteşem," dedi dikkatle dinleyen, hiç kımıldamayan genç kadın. "İtiraf edeyim ki tüm bunları orta çağın uydurma hikayeleri sanırdım." "Evet, kuşkusuz. Ama günümüzde bu yöntemler daha yetkinleşmiştir. Zamanın, teşviklerin, madalyaların, Montyon ödüllerinin toplumu daha üst bir yetkinlik aşamasına yükseltmekten başka neye yaradığını düşünüyorsunuz? Oysa insan ancak Tanrı gibi yaratmayı ve yok etmeyi öğrendiğinde mükemmelleşecek. Şu an sadece yok etmeyi biliyor, yani daha yolun yarısında." "O halde," diye yanıtladı, sohbeti sürekli olarak kendi düşüncesine göre yönlendirmek isteyen Madame de Villefort, "Borgia'ların, Medici'lerin, Rene'lerin, Ruggieri'lerin ve daha sonra da muhtemelen Trenk Baronu'nun zehirleri modern dramda ve romanda fazlasıyla kullanıldı." "Onlar sanat objelerinden başka bir şey değildi madam," dedi Kont. "Gerçek bilginin sıradan bir şekilde bireye başvurduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır. Bilim ard arda sıralanan olguları, riskleri, fanteziyi sever. Örneğin size az önce sözünü ettiğim muhteşem başrahip Adalmonte, bu konuda şaşırtıcı deneyler yapmıştır."
"Gerçekten mi?"
"Evet, size birini anlatacağım. Sebze, çiçek ve meyveyle dolu çok güzel bir bahçesi vardı. Bu sebzelerden vasat olanı, örneğin lahanayı seçerdi. Bu lahanayı 3 gün boyunca arsenikli bir eriyikle sulardı. 3. gün lahana bitap düşüyor ve sararıyordu. Bu onu kesme zamanı geldiğini belirtiyordu. Lahana herkese olgun görünüyor ve doğal görünümünü muhafaza ediyordu. Onun zehirlendiğini sadece başrahip Adalmonte biliyordu. O zaman lahanayı evine götürüyor, eline bir tavşan alıyor. Başrahip Adalmonte'nin tavşanlar, kediler ve Hint domuzlarından oluşan koleksiyonunun sebzeler, çiçekler ve meyvelerden oluşan koleksiyonundan aşağı kalır bir yanı yoktu. Bir lahana yaprağı yedirince tavşan ölüyordu. Monsieur Magendie ya da Monsieur Florence'in öldürdüğü tavşanlar, Hint domuzları ve kedilerle ilgili olarak hangi sorgu hakimi bir suç unsuru bulabilir? Hangi kraliyet savcısı bir soruşturma başlatabilir ki? İşte tavşan adaletin hiç kuşku duymasına gerek kalmadan öldü. Aşçısına bu ölü tavşanın içini temizleten başrahip Adalmonte, bağırsaklarını bir gübre yığınının üzerine bırakır. Gübrenin üzerindeki bağırsakları gagalayan bir tavuk da aynı şekilde hastalanıp ertesi gün ölür. Tavuk çırpınarak can çekişirken bir akbaba, Adalmonte'nin ülkesinde çok akbaba vardır, tavuğun cesedini bir kayalığa götürüp yer. Bu yemeği yedikten sonra halsiz düşen zavallı akbaba bir bulutun zirvesinde sersemleştiğini hisseder, boşluğa yuvarlanır ve yavaş yavaş balık havuzuna doğru alçalır. Bildiğiniz gibi turna, yılan ve müren balıkları pis boğazlıdır ve akbabayı oburca yer. Ertesi gün 4 aracı sayesinde zehirlenmiş bu balıkların masanıza getirildiğini, 5. aşamada zehirlenecek olan konuğunuzun 8-10 gün sonra bağırsak ağrılarına, kalp spazmına,
pilori iltihabına maruz kalarak öldüğünü varsayın. Otopsi yapılacak ve doktorlar, şahıs bir karaciğer tümöründen ya da tifo ateşinden ölmüştür, diyecekler.
Ama, dedi Madame de Villefort, birbirlerine bağladığınız bu olasılıklar zinciri en ufak bir aksilikte kopabilir. Akbaba oradan zamanında geçmeyip balık havuzunun 100 adım ötesine düşebilir.
Ah, işte sanat tam da burada devreye giriyor. Doğuda büyük bir kimyacı olmak için kaderi yönlendirmek gerekir. Böylece başarıya ulaşılır.
Düşüncelere dalan Madame de Villefort bir yandan da dinliyordu. Ama arsenik vücutta saptanabilen bir zehir. Hangi şekilde alınırsa alınsın ölüme sebep olacak miktarda arsenik insan vücudunda bulunacaktır.
Doğru, diye haykırdı Monte Cristo. Çok doğru. İşte o iyi yürekli Adelmonte'ye tam da bunu söyledim.
Düşündü, gülümsedi ve sanırım aynı zamanda bir Fransız atasözü de olan şu Sicilya deyişiyle bana ''Evlat, dünya bir günde değil, 7 günde yaratıldı. Bana pazar günü uğrayın.'' dedi. Pazar günü ona gittim. Lahanasını arsenikle değil, karga bükenle. Yani bilim insanlarının deyişiyle Strychnos culprina tuzu eriğiyle sulamıştı. Bu kez lahana hiç de solgun görünmüyordu ve onu hiç kuşku duymadan yiyen tavşan 5 dakika sonra öldü. Tavuk tavşanın bağırsaklarını yedi ve ertesi gün öldü. Bunun üzerine akbabalardan vazgeçip tavuğun içini açtık. Bu kez özel belirtiler kaybolmuş ve sadece genel belirtiler kalmıştı. Hiçbir organda özel bir emare yoktu. Sinir sisteminde zedelenme, hepsi bu ve biraz da beyin kanaması. Tavuk zehirlenmeden değil, beyin kanamasından ölmüştü. Tavuklarda buna nadir rastlandığını biliyorum ama insanlarda sık görülür.
Madame de Villefort daha da düşünceli görünüyordu.
''Böyle maddelerin sadece kimyacılar tarafından hazırlanması ne mutlu.'' dedi. ''Aksi takdirde insanların bir yarısı diğer yarısını öldürecekti.''
''Kimyacılar ya da kimya ile ilgilenenlerin hazırladıkları maddeler.'' diye yanıtladı Monte Cristo, umursamaz bir ifadeyle.
''Üstelik,'' dedi büyük bir çaba harcayarak düşüncelerinden sıyrılan Madame de Villefort, ''ne kadar bilgece hazırlanırsa hazırlansın, suç her zaman suçtur.'' Ve insan adaletinden kurtulsa da Tanrı'nın gözünden kaçamayacaktır. Doğulular vicdani konularda bizden daha güçlüler. Cehennemi temkinle ortadan kaldırdılar. Hepsi bu.
Evet madam, bu sizinki gibi onurlu bir ruhta doğal olarak ortaya çıkması gereken ama kısa süre sonra muhakeme gücüyle kökünden sökülüp atılacak olan bir titizlik. İnsan düşüncesinin kötü yanı her zaman için Jean-Jacques Rousseau'nun şu paradoksuyla özetlenir. Parmağını kımıldatarak 5000 fersah ötedeki mandarini öldürmek. İnsan hayatı bu tür şeylerle uğraşmakla geçer ve zekası onları düşleyerek tükenir. Bir başkasının kalbine bıçağını aniden saplayan ya da düşmanını ortadan kaldırmak için az önce sözünü ettiğimiz miktarda arseniği ona içiren az sayıdaki insanla karşılaşırız. Bu gerçekten de tuhaflık ve budalalıktır. O aşamaya gelmek için kanın 36 derecede kaynaması, nabzın 90 atması ve ruhun doğal sınırlarının ötesine taşması gerekir. Ama filolojideki gibi katı sözcükten yumuşatılmış ifadeye geçerek basit bir eleme işlemi yaparsınız. İğrenç bir cinayet işlemek yerine canınızı sıkan kişiyi hiçbir şoka, şiddete, işkenceye dönüşen ve öleni bir mağdura, öldüreni de sözcüğün tam anlamıyla akbabaya dönüştüren ızdıraplara maruz bırakmadan sadece yolunuzdan uzaklaştırırsınız. Ortada kan, inilti, kırıp dökme ya da özellikle ürkütücü ve tehlikeli bir şekilde aniden meydana gelen bir eylem yoksa, size toplumu temelinden sarsma diyen o insan yasasının darbesinden kurtulmuş olursunuz. İşte belli bir önem taşıyan koşullarda zamanı hiç sorun etmeyen ağırbaşlı ve soğukkanlı doğulular böyle davranır ve başarılı olurlar.
Geriye vicdan kalıyor, dedi Madame de Villefort heyecanlı bir ses tonu ve boğuk bir iç çekişle.
Evet, dedi Monte Cristo. Ne mutlu ki evet, geriye sadece vicdan kalıyor. Aksi takdirde çok mutsuz olunurdu. Biraz şiddet içeren her eylemde bizi kurtaran vicdandır. Çünkü bize sadece kendimizin yargılayacağı binlerce elverişli bahane sağlar. Ve bu gerçekler uykuya dalmamızı engellemeyecek kadar mükemmel olsalar da bir mahkeme önünde hayatımızı kurtarmakta yetersiz kalacaklardır. Örneğin 3. Richard. 4. Edward'ın 2 oğlunu öldürdükten sonra vicdanından kusursuzca yararlanmış ve şunları söyleyebilmiştir.
acımasız ve zalim bir kralın oğlu olan ve gençlik döneminde eğilimlerini sadece benim tespit edebildiğim babalarının günahlarını miras almış bu iki çocuk, hiç kuşkusuz felaketine sebep olacakları İngiliz halkını mutlu etmemin önünde engel teşkil ediyorlardı. Shakespeare ne derse desin, tahta kocasının değil, oğlunun geçmesini isteyen Lady Macbeth de vicdanından böyle yararlandı. Ah, annelik sevgisi birçok şeyi bağışlatacak kadar büyük bir erdem, güçlü bir dürtüdür. Aksi takdirde Duncan'ın ölümünden sonra Lady Macbeth vicdanının desteğini almasa çok mutsuz olacaktı. Madame de Villefort, Kont'un kendine özgü safça bir ironiyle aktardığı bu ürkütücü hikayeleri ve bu korkunç paradoksları büyük bir dikkatle adeta içine çekiyordu. Ardından bir müddet sessizlikten sonra, ''Sayın Kont, ne kadar ürkütücü kanıtlar sunduğunuzu ve dünyaya biraz solgun bir ışığın aydınlığından baktığınızı biliyor musunuz? İnsanlık hakkında onu imbikler ve karniler arasından incelediğiniz için mi böyle yorumlarda bulunuyorsunuz? Çünkü haklısınız, siz büyük bir kimyacısınız ve oğlumun ağzına damlatıp onu hemen hayata döndürdüğünüz o iksir... ''Ah, ona pek güvenmeyin madam,'' dedi Monte Cristo. ''O iksirin bir damlası ölmek üzere olan çocuğu hayata döndürmeye yetti ama üç damlası göğüs kafesine kalbinin kan dolmasına ve hızlı çarpmasına yol açar. Altı damlası soluğunu keser ve onu tamamen bayıltır ve nihayet on damlası onu öldürür. Madam, onu dokunma tedbirsizliğini gösterdiği şişelerden nasıl aceleyle uzaklaştırdığımı biliyorsunuz.'' ''Demek ki korkunç bir zehir.'' ''Ah, tanrım, hayır.'' Öncelikle zehir diye bir sözcüğün var olmadığını kabul edelim. Çünkü tıpta uygulanma tarzlarına bağlı olarak hayat kurtaran ilaçlara dönüşebilen en keskin zehirler kullanılıyor. Öyleyse neydi? Dostum olan muhteşem başrahip Adalmonte'nin bilgece hazırladığı ve bana kullanmasını öğrettiği bir karışım. Ah, dedi Madame de Villefort, bu karışım mükemmel bir spazm giderici olmalı. En iyilerinden madam, bunu siz de gördünüz, dedi Kont. Ve onu elimden geldiğince tedbir alarak sık sık kullanırım, diye ekledi gülerek. Buna inanmıyorum, diye karşılık verdim Madame de Villefort aynı ses tonuyla. Bana gelince öyle sinirliyim ve öyle çabuk bayılıyorum ki, bana rahatça soluk almamı ve bir gün boğularak ölmemle ilgili korkumu yatıştırmayı sağlayacak bir Doktor Adalmonte'ye ihtiyacım var. Bununla birlikte Fransa'da böyle birini bulmak çok güç olduğundan ve başrahibinizin muhtemelen benim için Paris'e gelecek durumda olmadığından, Monsieur Planche'nin spazm gidericileriyle ve Hoffman'ın bana çok iyi gelen nane esansı ve damlalarıyla yetineceğim. Bakın, kendim için özel olarak hazırlattığım iki dozluk pastiller. Monte Cristo, genç kadının kendisine uzattığı deniz kabuğundan kutuyu açtı ve bu karışımın değerini ölçebilecek bir meraklı gibi pastillerinin kokusunu içine çekti. "Mükemmeller," dedi. Ama yutma yoluyla etkili olabilirler ki bayılmış biri bunu yapamaz. Ben kendi bileşimimi tercih ederim. Ama tanık olduğum etkilerden dolayı elbette ki ben de onu tercih ederim. Ne yazık ki bu bir sır olmalı ve sizden o bileşeni isteyecek kadar saygısız değilim. Ama, dedi Monte Cristo ayağa kalkarken, ben onu size sunacak kadar kibarım. Ah, monsieur, yalnızca bir şeyi unutmamanızı istiyorum. Küçük bir doz ilaçtır, güçlü bir doz zehirdir. Bir damla sizin de gördüğünüz gibi hayat verir. 5-6 damla ise hele tadını hiçbir şekilde değiştirmedikleri bir kadeh şaraba katıldığında kaçınılmaz olarak ölüme sebep olur. Ama sözlerimi burada kesiyorum madam. Neredeyse size akıl veren konumuna düşeceğim. Saat 6.30'u çaldığında Madame de Villefort'un akşam yemeğini birlikte yiyeceği bir dostunun geldiği bildirildi. Sizi ikinci kere görmek yerine üçüncü, dördüncü kez görmek onuruna sadece size borçlu olmanın mutluluğuna değil, sizin dostunuz olma onuruna erişseydim, sizi yemeğe alıkoymak için ısrar edecek ve ilk seferinde geri çevirseniz bile üsteleyecektim. Binlerce teşekkürüm adam, diye yanıtladı Monte Cristo. Benim de yerine getirmem gereken bir sözüm var. Henüz büyük operayı görmemiş ve kendisini götürmem için beni bekleyen bir Yunan prensese sözüm var. Tamam monsieur, ama reçetemi unutmayın. Nasıl olur madam, onu unutabilmem için ettiğimiz sohbeti unutmuş olmam gerek. Monte Cristo gülümsedi ve dışarı çıktı. Madame de Villefort düşlere dalmıştı. İşte bana vaftiz adı Adalmonte'ymiş gibi gelen garip bir yabancı, dedi. Monte Cristo'ya gelince elde ettiği sonuç beklentilerini aşmıştı. Tamam, dedi giderken. İşte ektiğim tohumun çürümeyeceğinden emin olduğum bereketli bir toprak. Ve ertesi gün sözüne sadık kalarak reçeteyi gönderdi.